Bismillah, elhamdülillah, vesselamu ala rasulillah. Saygıdeğer dinleyenler, yeni bir haftada yeni bir Müslümanca düşünmek programıyla tekrar birlikteyiz. Rabbimiz Allah Tebarek ve Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketleri, lütufları dünyada da ahirette de üzerimize ve üzerinize olsun. Kuşkusuz ki muazzez ve mükerrem İslam'ın ne doğuya ne batıya hiçbir ihtiyacı yoktur. İslam doğudan da batıdan da bütün dinlerden de bütün felsefi paradigmalardan da bütün ideolojilerden de müstahni ve müberradır. Aziz ve kerim İslam doğuyu da batıyı da karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere gönderilmiştir. Biz Müslümanlar gün gelse yeryüzünün en sefil varlıkları bile olsak bu hakikat asla ve asla değişmez. Fakat hem günümüzde hem geçmiş zamanlarda İslam düşüncesini yani Müslümanların İslami yorumlarını anlayabilmek, kavrayabilmek için Batı düşüncesinin de Doğu düşüncesinin de bilinmesi bir zaruret teşkil ediyor. Bir İbn Arabi uzmanı bir konferansta şöyle demişti. İbn Sina'yı anlamazsanız İbn Arabi'yi anlayamazsınız. Aristo'yu anlamazsanız İbn Sina'yı anlayamazsınız. Yani medeniyetler ve paradigmalar, düşünce sistemleri arasında yoğun bir etkileşim var ve bu apaçık. Tabii bizim böyle bir sorumluluğumuz yok. Yani Aristo'yu bilmek, Platon'u bilmek, İbn Sina'yı bilmek, Doğu düşüncesinin derinliklerine inmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Bizler yeryüzünde bir olan Allah'a tevhid üzere iman etmek ve kulluk etmek gibi çok onurlu, çok yüce bir sorumluluğu ifa etmek üzere yeryüzünde bulunuyoruz. Bu dediğimiz durum, bununla ilgilenenler, merak duyanlar, düşünceyi sevenler için biraz daha geçerli. İkinci bir husus, Türkiye'deki Müslüman fikir adamları genellikle kitaplarında batıya karşı bir cephe oluştururlar. Yani Türk fikir müktesebatının ez cümle hasılası bir cümleyle özeti batılılaşmaya hayır demektir. Şimdi genç arkadaşlarımız bu kitapları okumaya çok iştiyak duyuyorlar. Bu güzel bir durum. Yani bizim de içinde bulunduğumuz gençlik dönemlerinde bu tür meselelere, bu tür konulara vakit ayırmak güzel bir şey. Fakat şöyle bir problem var. Mütefekkirin eleştirdiği konulara vakıf olmayınca o kitaplardan maksat layıkıyla hasıl olmuyor. Bir örnek verelim. Bizim de sevdiğimiz, yakından takip ettiğimiz Abdurrahman Arslan. Kendisini inşallah programımıza da davet etmek niyetindeyiz. Müsait bir zamanda. Abdurrahman Bey değerli bir fikir adamı, bir sosyolog. Onun kitapları daha çok modernizm ve postmodernizme dair İslam düşüncesinin, İslam düşünce geleneğinin savunulması yönünde böyle bir muhtevası var kitaplarının. Şimdi onu okuyan bir kişi modernizm ve postmodernizm hakkında temel seviyede de olsa bilgi sahibi değilse, bir fikri yoksa haliyle Abdurrahman Bey'in kitaplarını anlaması güçleşecektir. Bu sadece Abdurrahman Arslan için geçerli değil elbet. Birçok fikir adamı için, hatta sadece Türk de değil, İslam alemini kapsayan, her biri bir ülkede söz sahibi olan hemen hemen birçok fikir adamı kitaplarında batıya karşı tabiri caizse haklı bir savaş açmıştır. Bir direniş, fikri bir direniş hattı açmıştır. Dolayısıyla Batı'nın kendi içinde bir serüveni var. Bu serüvenin anlamı, değeri var. Kendi içinde bir bütünlüğü var velhasıl. Bu bütünlüğün, bu serüvenin iyi kavranması gerekiyor. Bu sebeple çok değerli dostum Muhammed İkbal'le kendi aramızda yaptığımız bir istişarede seri programlar planlaması çıkardık. Ve bu programların ilki olan Batı düşüncesinin temellerini bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Yani bu seri programımızın ne kadar süreceğini şu an kestiremediğimiz seri programımızın genel başlığı, ana teması Batı düşüncesinin temelleri.
Akif, girişte yapmış olduğun genel tanımlamayı bir şey eklemek istiyorum ben de. Daha çok gençlik evrelerinde içinde bulunduğumuz toplumun eğitim sisteminin de biraz katkısıyla felsefeyle tanışma söz konusu olur genellikle. Ve bu aslında nitelikli bir tanışmada değildir, nitelikli bir okuma da değildir. Özenti üzerine genelde oluşmuş bir okumadır. Ve bu okuma sonucunda bugün Batı medeniyeti dediğimiz gerçekliğin tarihsel, felsefi kökenleri doğru anlayıp, yapıyı tam olarak idrak edip, buna karşı ayakları sağlam yere basan bir düşünce sistemi geliştirmeye doğru bir yolculuk olması beklenirken ideal olarak, bunun yerine felsefeyi, ki o felsefenin içerisinde tarih boyunca çok güçlü argümanlar, çok güçlü söylemler vardır. Ciddi düşünce emeği vardır. Bunun hakkını teslim etmek lazım. Bu emeğin, bu ortaya koyulmuş o güçlü felsefenin karşısında ezilen, ona hayran olan ve daha sonra farkında bile olmadan o felsefedeki Batı'nın kendi şartları gereği diyelim, ortaya çıkan o hakikat arayışını kendi zaten gerçekliğinde var olan hakikatin yerine geçiren, dolayısıyla dininden uzaklaşan, anlam dünyasını başka bir kıbleye doğru çeviren ciddi gençler, daha sonra bunlar kendi alanlarında ilerleyen insanlar da oldu, bunlar ortaya fikirler de koydular, toplumu ifsad eden insanlar da ortaya çıktı. Bu açıdan doğru bir okuma yapmak gerekiyor, doğru bir araştırmaya girmek gerekiyor. Tabii ki biz bu programda bir felsefe dersindeki gibi veya bir felsefe okulundaki gibi çok detaylı, derinlikli bir araştırma, bir inceleme, yani felsefenin kendi içinden konuşacak olursak bir felsefe yapma noktasına kadar inmeyeceğiz. Sonuçta böyle bir radyo programında olduğumuzun farkındayız. Ama ana hatlarıyla, temel hatlarıyla ne nedir, kim kimdir, felsefe denen şey nasıl ortaya çıkmıştır, İnsanlığın düşüncesinin tarihsel serüveni Batı açısından nasıldır, bunları anlamaya gayret edeceğiz.
Evet, tespitlerine ben de katılıyorum. Felsefe biraz süslü, heyecanlı bir şey. İnsana edebiyat ve felsefe özellikle bilhassa gençlere entelektüel hazlar veren şeyler. Onları daha değerli hissetmelerine vesile olan, böyle bir imkanı sunan bir alan felsefe. Türkiye'de, hatta İslam dünyasında felsefe insanlığın baş meselesi olduğundan beri felsefenin kendisi aslında çok saygın bir şey. Felsefe, hikmeti sevmek yani. Benim kastettiğim Batı felsefesinden bahsetmiyorum. Fakat birileri çıkıp kendi aidiyetlerini görmezden gelerek, özellikle gençler, işte o farklı olmak düşüncesiyle, saygıyla, o entelektüel hazlarla, bahsettiğin gibi böyle anlamsız bir hakikat arayışına giriyorlar. Abdurrahman Arslan'ın ismini zikrettik. Onun çok güzel bir sözü var. Etkili bir söz bu ve çok önemli bir söz bu. Diyor ki, İslam'da hakikat aranan bir şey değildir, verili bir şeydir diyor. Allah insanlara o aradıkları hakikati sunmuştur. Onun içindir ki peygamberler hiç hakikati aramaktan bahsetmezler. Onlara bizzat zaten hakikat verilmiştir. Onlar hakikati çağırırlar. Fakat kendi felsefesinin tabiri caizse, İslam'ın yani, muazzez İslam'ın hakikatliliğinin farkında olmayıp bu tür böyle vahiyden uzak toplumların, insanların düşüncelerinin peşine düşen bir güruh var. Bunlar dönmezlerse kendilerine yazık ediyorlar. Kendilerine yazık ediyorlar. Amellerinden de oluyorlar. Çok görmüşüz böyle. Önce namazı bırakır, orucu bırakır, sonra bunları tartışmaya açar falan filan, böyle peyderpey giden bir çözülüş süreci var. Bir de felsefeyi hiç bilmeyip felsefeyi tamamen ateizmle bağdaştıran, sanki felsefe yapmak hani Tanrı'yı inkar etmek gibi algılayan çok sığ bir eleştiri biçimi var. Bu da senin de işaret ettiğin gibi felsefenin o değerli argümanlarına biraz haksızlık olmuş oluyor. Şimdi Batı düşüncesini konuşuyoruz. Batı düşüncesi ne demek? Kısaca şöyle söylemek gerekirse Batı düşüncesi öncelikle Batı'ya has orijinal bir düşünce. Yani büyük bir düşünce sistemi ve dünyanın başka bir tarafında böyle bir düşünce yok. Bu Batı'ya has bir düşünce. Düşünceden kastedilen de aslında felsefe. Yani Batı düşüncesi felsefeyle özdeşleşmiş bir anlamı ifade ediyor. Genel çerçevede baktığımız zaman Batı düşüncesi iki temel başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan birisi ve en önemlisi felsefe. İkincisi de Hristiyanlık. Yani İbrahimi dinler ama daha çok da Hristiyanlık. Bu iki akım, ekol, din, düşünme biçimi Batı düşüncesini yönlendirmiş, Batı düşüncesini bunlar tayin etmiş. Felsefenin de şüphesiz kendi içinde dönemleri var, birçok dönemleri var. Çünkü felsefe çok dinamik bir şey. Yani insan merkezli bir şey. Kişinin aklı esas olan filozoflar var. Temel belirli sorular var ki bu sorular ilk çağda belirlenmiş. Ona birazdan gireriz inşallah. Bu soruları tarih boyunca biraz da bunlara eklemleyerek, yeni sorular çıkararak sürekli birileri cevap vermiş ve bu insanlar filozof olmuş. Dolayısıyla filozofun kendisi merkezde. Ve genel olarak baktığımız zaman filozoflar hep birbirlerini eleştirirler, reddederler. Çünkü kendi aklı merkezdedir. Batı düşüncesinin en temel alameti farikası bu. Rasyonalite yani. Şimdi Batı düşüncesi ya da antik Yunan'a gidelim. Baktığımız zaman hani böyle Yunan mucizesi falan deniyor ya. Hani felsefe orada başladı deniyor. Aslında felsefenin orada başladığı yok. Yani Batı düşüncesi...
Şu insan ilk defa düşünmeye antik Yunan'da başlamadı yani.
Tabii.
İnsan ilk insandan itibaren düşünen bir varlık.
Yani burada çeşitli Avrupa'nın spekülasyonları da olabilir ama bunun sebebi aslında şu. Antik Yunan Mısır'dan, Mezopotamya'dan, İran'dan, Hint'ten, Çin'den hep etkilenmiş. Oradaki bilimsel çalışmalarından etkilenmiş, bazı felsefelerden etkilenmiş. İşte bu oradaki adamlar, yani antik Yunan'daki adamlar, kişiler yolculuklar yapmışlar, savaşlar yapmışlar, deniz yolculuklarına çıkmışlar ve belli kültürler görmüşler. Oralarda kalmışlar, eğitim görmüşler ve bunları da kendi ülkelerine, vatanlarına, yani Yunanistan'a, Yunan'a getirmişler. O zaman niçin felsefe dediğimiz zaman biz hep Yunan'la özdeşleştiriyoruz bunu, kök olarak Yunan'a dayandırıyoruz? Bunun iki temel sebebi var. Birincisi, o Babil dediğimiz ya da Mısır vesaire saydığımız Doğu medeniyetleri, Orta Doğu medeniyetleri pek yazıya geçirmemişler felsefelerini. Ama antik Yunan'da özellikle Platon'la beraber, Eflatun da olarak biliniyor. Platon'la beraber Batı felsefesi tamamen kayda geçirilmiş. Hatta Platon'un bugün bütün eserleri elimizde mevcut ve hepsi tercüme edildi. Türkçe'de var. Diyaloglar, Sokratik diyaloglar şeklinde yazmış eserlerini. Ondan sonra zaten hep bu felsefi kitaplar kayda geçiriliyor. Okullar kuruluyor. Elimizde ya da insanlığın elinde o dönemlere yönelik felsefe muhtevalı eserler bunlar olunca, yazılı da olunca felsefe oradan başlatıyor bilim tarihçileri. İkincisi de, ikinci hasleti, alameti farikası da şu: Doğu'nun düşünce sistemleri genellikle dini, mitolojik unsurlar içeriyor ve pratik hayata yönelikken, yani daha iyi bir insan olmak, daha iyi bir devlet adamı olmak gibi, ya da binalar yapıyorlar. Bu binalarda hep işte bina yapmak için, o görkemli eseri inşa etmek için, yani pratik hayata yönelik bir miras varken Avrupalılar böyle yapmıyorlar, Yunanlılar. Bunlar bilginin kendisini elde etmek istiyorlar. Yani teoriye yöneliyorlar. Teorik olanın peşine gidiyorlar pratikten ziyade. Bundan dolayı da ve buradaki kaynakları ne? Akıl, kendi akılları. Yani bu rasyonellik, akılcılıkla beraber teorik olanın peşine gitmek felsefeyi Avrupa'ya has bir şeymiş gibi kılıyor. Ve felsefeyi de bundan tanımlıyorlar bu sefer. Yani ne demek? Hayatın en temel şeylerine yönelik, alanlarına yönelik teorik sorular sormak ve bunların cevaplarını daha çok akılla aramak. Bu felsefenin, felsefe yapmanın yegane karşılığı değil ama Batı felsefesinin temel tanımı, argümanları bunlar. Rasyonellik ve teori.
Şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Çerçeve oluşturabilmek açısından. Biz antik Yunan deyip duruyoruz şu anda Batı felsefesinin konuştuğumuzda. O zaman kısaca bir değinmek lazım yani. Bu antik Yunan dediğimiz bu felsefenin ilk Batı'da çıkış dönemi diyebileceğimiz dönem tarihsel olarak ne zamana tekabül ediyor?
İstersen şöyle yapalım üstad. Onu ikinci araya ayıralım. Felsefenin genel dönemlerini 1-2 dakika içinde özetle bize. Yani felsefe dediğimiz zaman, Batı felsefesi dediğimiz zaman hangi ana dönemler var felsefe tarihinde?
Tam da onu yapmak istiyorum zaten bu 2 dakika içerisinde. Şimdi kısaca şunu söylemekte fayda var. Bu antik Yunan dediğimiz, yani ilk çağ felsefesi dediğimiz ve bizim bu inceleyeceğimiz dönem, değerli dostlar, milattan önce 700'lerle başlayıp milattan sonra 500'lere kadar devam eden bir süreç. Yani Allah Resulü'nün doğum yılını miladi olarak 571 olarak düşündüğümüzde milattan sonra 500'e kadar gelen süreçten bahsediyoruz. Yani aşağı yukarı
1100-1200
yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. İlk çağ felsefesi dediğimizde, yani antik Yunan felsefesi dediğimizde. Senin ifade ettiğin gibi Grek düşüncesiyle, yani Yunan düşüncesiyle İbrahimi dinler dinlen, yani Yahudilik ama hususen özellikle Hristiyanlığın etkisiyle beraber ortaya çıkan bir birleşen bir düşünce geleneği var. Bu düşünce geleneği, ikinci bölümde bunu konuşuruz, nasıl bir zemin bulmuştu? Hangi zemine eleştiri olarak ortaya çıkmıştı? Onu konuşuruz ikinci bölümde ama şöyle bir tarihsel serüven izledi. İlk nesil filozoflardan sonra hususen 3 tane temel insan ortaya çıkıyor. Sokrat, Eflatun, bizim bildiğimiz adla veya kendi adıyla Platon, Aristo'nun olduğu dönem felsefenin ana taşıyıcıları, bugüne kadar devam eden o Batı felsefesinin ana sütunları diyebileceğimiz insanlar. Daha sonra Roma İmparatorluğu'yla ve kaynağını doğudan alan Hristiyanlığın felsefenin içerisine girmesiyle daha mistik taraflar oluşmaya başlayan, Hristiyanlıktan etkilenen ortaçağ, ahlak merkezli bir felsefe anlayışı. Bundan sonra özellikle Rönesans'la beraber modern bilim ve felsefenin doğduğu bir yeni döneme geçiyoruz.
Hristiyanlık felsefesi var Roma'dan sonra.
Evet, Hristiyanlık felsefesine karşı gelişen bir modern felsefe diyebileceğimiz, çağdaş felsefe diyebileceğimiz bir dönem başlıyor. Aydınlanmayla beraber bu zirveye ulaşıyor. Bu dönemlerden geçiyor. Bu dönemlerin kendine has özellikleri var. Bir başka tasnif de şöyle yapabiliriz. Ben bu tasnifi daha çok sevdim. Aslında bütün Batı felsefesini biz iki döneme ayırabiliriz kabaca. Bir, klasik felsefe dönemi. İkincisi, modern felsefe dönemi. Biz klasik felsefe dönemi dediğimizde Hristiyanlıkla beraber orta çağdaki olan dönemle beraber ta ilk çağa kadar giden dönemden bahsediyoruz aslında.
Evet, ilk ve orta çağlar diyelim.
İlk ve orta çağlar diyelim.
Yani modern Yunan felsefesi, evet. Roma felsefesi ve patristik ve skolastik diye iki temel döneme ayrılan Hristiyan felsefesi. Bu aslında biraz Hristiyan teolojisi, yani kelamı.
Hristiyan ilahiyatının katkısı
gibi,
olduğu
evet, diyebiliriz. Böyle söylenebilir. Bir de dediğin gibi
ikinci dönem
Rönesans'la birlikte.
Rönesans'la beraber başlayan, günümüze kadar hala devam eden modern çağdaş felsefe.
Bir de şimdi postmodern çıktı. Onların da kendi içinde belirli soruları var, tartışma biçimleri var. Bu konular doğrusu çok derin konular. Muhammed İkbal'in de programın başında ifade ettiği üzere bir radyo programında 40 dakika içinde her şeyi tafsilatıyla beraber verebilmek, aktarabilmek hayli güç bir iş. Dolayısıyla ana hatlarıyla geçmeye çalışıyoruz. Niçin Batı düşüncesini irdeliyoruz? Bu sorunun da cevabını verdik. Müslümanca Düşünmek programında Batı düşüncesinin, yani tabiri yerindeyse, ne işi var sorusunun cevabını da verdik. Kısa bir girişten sonra ilk çağ felsefesi dediğimiz Grek-Roma düşüncesine başlamış bulunuyoruz şimdi. Kıymetli dinleyenler, ilk çağ felsefesini şöyle sınıflandırabiliriz. milattan önce, yani Hazreti İsa'nın doğumundan önce, 0 yılından önce 6. yüzyıla kadar, yani 600 yıl öncesinden başlayan, bazı tarihçilere göre bu 700 yıl oluyor. Ve milattan sonra 529 yılında son felsefe okulunun kapatılmasına kadar yaklaşık 1100 yıllık bir dönem. Bu ilk çağ felsefesi, tarihsel kesit bağlamında söylüyorum. Ve ilk çağ felsefesi yahut diğer bir ismiyle antik çağ düşüncesi, yine diğer bir ismiyle antikite, iki temel döneme ayrılıyor. Bu iki temel dönemin birincisine Helenik felsefe diyorlar, ikincisine Helenistik felsefe diyorlar. Bu Helenik felsefe dedikleri, antik felsefenin ilk 300 yıllık dönemi, yani buna Helenik felsefe diyorlar işte, felsefenin, felsefe yapmanın en yoğun, en güçlü, en parlak olduğu dönem. Felsefe burada açığa çıkıyor. Çünkü Helenistik dönemde, birinci bölümde Muhammed İkbal'in de ifade ettiği üzere, felsefe artık teoriden ziyade pratiğe, varlığı anlamaktan ziyade ahlaklı olmaya, erdemli olmaya ve bir imparatorluk içinde bulunulduğundan dolayı da politikaya daha çok evriliyor. O dönemde yazılan kitaplar, mesela Epiktetos var, Marcus Aurelius var. Bunların kitapları da basıldı. Çok hoş da kitaplar aslında. Çok güzel veciz sözleri var. Yani kudretli aforizmalar var kitaplarda. Kitaplar tam bir zahitlerin kitapları gibi bizim tasavvuf geleneğimizdeki. Daha çok anlama yönelik, insanın derinliklerine yönelik, erdeme yönelik güzel sözler, güzel düşünceler. Şimdi Helenik felsefe dediğimiz o ilk 300 yıllık dönemin çeşitli özellikleri var. Yani en temel özellik, buradaki insanlar, yani Yunanlılar, bir site devleti içinde yaşıyorlardı. Bir şehir devleti içinde yaşıyorlardı. Ve hakim olan gelenek orada mitolojik bir dünya tasavvuruydu.
Ne demek bu Akif Hoca? Bunu anlatmamız gerekiyor ki biraz bu felsefenin niye ortaya çıktığını anlayalım.
Buyur.
Mitolojik dünya tasavvuru dediğimizde biz şunu anlıyoruz. Çok tanrıcı, çok ilahlı bir hayat tasavvuru. Bir sürü ilahlar var.
En tepede bir Zeus var.
En tepede bir baş ilah var diyelim biz buna.
Evet.
Bunun altında başka başka yine ilahlar var. Ve bu her ilahın evrene, hayata dair tasarruf alanları var. Onlar idare ediyor.
Aşk tanrıçası bile var. Afrodit mesela.
Tabii. Aşkı, denizlerin tanrısı var. Ondan rüzgarın sonra tanrısı. Rüzgarın tanrısı var. Ve insanın iradesinin tamamen yok sayıldığı, İnsanın böyle rüzgarın önündeki bir yaprak gibi değerlendirildiği, bütün sisteminde bu mitolojik dediğimiz kurgu üzerine kurgulandığı bir dünya, bir yaşantı. Önce insanlar bunu sorgulamaya başlıyorlar o süreçte. Mitoloji yazarları vardır, meşhurdur işte, yani o dönemin mitolojilerinde Homeros gibi.
İlyada, Odisye eserleri, evet.
Daha sonra tragedyalar başlıyor. Bunları eleştiren, bunları belki de ilk sorgulamaya başlayan eserler diyebileceğimiz. Sen güzel bir şey söyledin. O şehir devleti, yani site devleti, Yunan site devletlerinin bir özelliği vardı. Bu özellik farklı tabakalarda, farklı katmanlarda toplumun içerisinde yapılar olduğu için bu yapılar arasında bir güç, bir denge oluşturma, bir güç savaşı söz konusu. Demokratik de bir ortam olması hasebiyle o dönemin Yunan site devletlerinde ciddi anlamda bir karşı karşıya gelme, eleştiri, birbirine ondan sonra tez geliştirme, antitez geliştirme. Böyle bir fikirlerin tabiri caizse havada uçuştuğu bir ortam var zaten kültürel anlamda. Bu sebeple bu sorgulamaların olduğu bir ortam. Bu sorgulamalar işte kademe kademe ilk nesil filozofların ortaya çıkmasını, aklı merkeze alarak bu mitolojiyi tamamen tartışmaya açmalarını, insanın merkezde olmadığı, bu mitolojideki var olan yaratıcıların, çok ilahların merkezde olduğu bir anlayışı sorgulayarak bunun yerine insanın kendisini merkeze alan ve insan merkezli bir anlayışla artık yaratıcıyı, evreni, dış dünyayı, doğayı anlamaya çalışan ve büyük büyük sorular sormaya başlayan bir dönemden bahsediyoruz. Ne gibi sorular bunlar?
Evet, bu tafsilatına da gireriz. kısaca ilk çağ felsefesinin ana hatlarıyla bir tamamlayalım. Şimdi dedik ya, ilk çağ felsefesi Helenik ve Helenistik dönem diye ikiye ayrılıyor. Yani Grek-Roma düşüncesi demek bu. Helenik dönem Grek, yani Yunanlıların düşünce mirası. Roma'da işte Roma düşünce mirası Helenistik dönemde. Bu Helenik dönem yani Grek düşüncesi, Grek felsefesi, işte bu Thales dedin ya, kimler? Thales'le başlayıp Aristo'yla bitiyor.
Evet.
Aristo'yla bitiyor. Ondan sonraki süreçte Romalı kültürü var, Roma felsefesi var. Ve bu Aristo'ya kadar geçen dönemde, Thales'le Aristo arasındaki dönemde kendi içinde yine alt dönemlere ayrılıyor. Bunlara genellikle pre-Sokratik felsefe diyorlar. Yani ne demek? Sokrates öncesi felsefeciler. Bunlar tam bir doğa filozofları.
O zaman burada bir şey var. Sokrat denen birisi var.
Evet.
Ve bu önemli bir...
Çizgi çekmiş.
Çizgi bu. Çekmiş bir şey.
Evet, yani dönemi belirlemiş.
Sokrat öncesindekilere ne diyorduk? Bir daha söyleyelim.
Pre-Sokratik felsefe, Sokrates öncesi felsefe. Bunların en temel özelliği ne? Doğayı sorguluyorlar. Niçin doğayı sorguluyorlar? Şimdi dedin ya, bir mitoloji var. Her şey, bütün varlık mitlerle açıklanıyor. Muhammed İkbal. Yani insanın zaten böyle bir düşünme biçimi var. Buna meyli var. Yani insan mahiyetini kavrayamadığı konulara bir kutsiyet atfeder.
Evet.
Şimdi doğa filozofları dediğimiz, bunlar aynı zamanda ilk bilim adamları. O dönemde felsefeyle bilim iç içe zaten. Daha sonra bunlar alt branşlara ayrılıyor. Psikoloji de felsefenin içinde, sosyoloji de felsefenin içinde. Bunlar yeni dönemlerde gitgide böyle bilimsel keşifler yapıldıkça ya da insanın bilgi ufku geliştikçe, genişledikçe bunlar alt başlıklara ayrılıyor. Her neyse, şimdi orada her şey mitolojiyle açıklandığından dolayı, yani şöyle düşün, nasıl bir şey bu? Dünya güneşin etrafında dönüyor diyelim, değil mi? Böyle şöyle inanıyorlar. İşte büyük bir tanrı var. Bu tanrının bir arabası var. Dünya arabanın içinde oturuyor, duruyor. Ve bu araba, onun önünde at da var. O tanrı, haşa, kırbaçlıyor atı. Güneşin etrafında dönüyor. Şimdi varlığı, oluşları, bozuluşları böyle açıkladıklarından dolayı, buna inandıklarından dolayı, bunu dini olarak temellendirdiklerinden dolayı, bu filozoflar diyorlar ki, ya böyle bir şey olamaz diyorlar yani. Biz doğal bir dünyada yaşıyorsak, yani bak, bulutlar oluşuyor, birbirine çarpıyor, yağmur iniyor, işte ağaçlar çıkıyor, meyveler açıyor. Doğal bir düzen var. İşte buna zaten logos diyecekler. Bir düzen var. Bu düzenin de kendi içinde doğal sebepleri olması lazım diye sorular başlıyor.
Dolayısıyla klasik felsefe ile ilgili en önemli, en popüler tanımlardan bir tanesini burada paylaşalım. Mitostan, mitolojilerden logosa, yani akılla giden bir yolculuk aynı zamanda.
Tabii.
Bu süreç. Akılla bunun hikmetini arama. Doğa nedir? Yaratıcı nedir? Evren nedir? İnsan nedir? Bütün varlıkların çıktığı ilk kaynak nedir? Bu ilk kaynak neyse konuşuruz. Bu ilk kaynaktan diğer çoklar nasıl oluşmuş gibi birçok böyle felsefik soru ortaya çıkıyor.
Evet, yani bu dönem işte pre-Sokratik dediğimiz Sokrates öncesi felsefe. Sokrates ne yapıyor? Sofistler de var ondan hemen önce. Sokrates'in özellikle ismini öne çıkaralım. Hocam bu adam, bu çok erdemli bir adam Sokrates. Çok da çirkin bir yüzü varmış. Sokrat'a hakim falan da diyorlar. Yani tevhid üzere, tevhidin bir tek, onların ifadesiyle Tanrı'nın olduğunu ispat etmeye çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Onun için ona peygamber diyenler var, hayır öyle bir şey olamaz diyenler var. Bir boşluk var orada. Ama Sokrates felsefe tarihinde önemli bir adam ve o dönemin işte yöneticileri gençleri zehirlediği için bu tek tanrı inancıyla onu zehirliyorlar. Ondan da sakınmıyor, kaçınmıyor. Hatta çok önemli bir adam. Hakkında bir sürü fıkra bile vardır yani.
Yani şöyle diyebilir miyiz?
Mesela diyor ki, özür dilerim diyor ki, gençler evlenin diyor. Mutlu olursanız diyor, mutlu olmuş olursunuz. Olamazsanız filozof olursunuz diyor.
Böyle. O zaman şey diyebilir miyiz Akif? Felsefenin ilk şehidi Sokrat yani.
Evet, felsefe şehidi Sokrat. Şimdi Sokrates felsefeyi varlıktan daha ziyade insana ve erdeme çektiğinden dolayı işte o dönemdeki o ara biraz belirlemiş oluyor onu. Yani insana ve nasıl iyi olunur? İnsan, nasıl iyi olacak? Nasıl bir toplum olacağız biz? Ahlaklı bir toplum nasıl olacağız? Sokrates'in temel sorusu bu. Ondan önce böyle bir soru yok. Ne var? İşte arke dediğimiz, bütün bunlar niçin? Bütün bu olanlar neyden yapıldı? Bir çokluk var. Bunun bir ilki olması lazım gibi temel varlığa yönelik, yani buna kozmoloji diyorlar, sorular var. Sokrates dediğimiz gibi ahlaka ve erdeme, yani insana çekiyor felsefenin istikametini. Sonra Platon ve Aristoteles denen ve felsefenin sistematik dönem olarak isimlendirildiği üstad bir dönem var. Burada felsefe işte felsefe oluyor. Yani oturuyor, yani sistemi kuruyorlar.
Tabii burada şundan da bahsetmek lazım. Bu sistemin oturmasında Sokrat'tan bahsettiğin için biz aslında Sokrat'ın kendisini Platon'dan tanıyoruz.
Tabii.
Sokrat'ın kendisinin yazdığı eserler yok, elimizde yok. Platon'un Sokrat'la yaptığı diyaloglar üzerinden Sokrat'ın bize anlatmasıyla biz Sokrat'ı biliyoruz. Bu da bir tartışma konusu çünkü malum. Sokrat diye birisi gerçekten var mıydı, yok muydu diye tartışılıyor da.
Ya biz var kabul ediyoruz ama. Yani o
evet. Yok, her halükarda şunu atmaya çalışıyorum. Yani Sokrat'ın varlığı yokluğu meselesi değil. Bu işin sistemleştirilmesinin niye Platon'la başlayıp Aristo'yla devam ettiğinin sebebi bu. Sokrat'ın ortada koyduğu bir eser yok bizim elimize ulaşan.
İşte Platon yazıyor, evet.
Platon yazdığı için onunla beraber ve Aristo'yla devam eden bir sistemleşme durumu söz konusu.
Ama asıl sistemi kuran Aristo'dur.
Tabii. Sokrat böyle bir cümle söylesem herhalde çok yanlış olmaz. Sokrat ilham verici gibi duruyor burada.
Tahrik edici güç.
Yani tahrik edici güç gibi duruyor. Ya harekete geçiren.
Sokrates tam bir filozofmuş ya.
Tam bir filozof.
Sıra dışı bir adam. Evet. Böyle kılık kıyafetiyle, her şeyiyle sıra dışı bir adam. Çok cins bir adam. Aykırı bir adam ya. Tam bir filozof işte Sokrates.
Derler ya, zehir gibi bir kafası var. Yani.
Aynen öyle. Ve çok erdemli bir adam da aynı zamanda. Evet. Yani kurtulabilirsin, vazgeç diyor söylediklerinden dönemin şeyi, muktedirleri, asla vazgeçmem diyor. Bunun için öleceğim ben diyor. Yani Sokrates bu anlamda erdemli bir insan. O dönemlerde zaten peygamberimiz yok. İslam yok. Yani kurumsallaşmış bizim dinimiz olan İslam yok. Hatta Hazreti İsa'dan çok önceleri. Yani 500'lü yıllar, 600'lü yıllar, hatta Sokrates 300-400'lü yıllar, milat öncesi dönemler. Evet, Platon ve Aristoteles'le Batı düşüncesi, Batı felsefesi sistemleşince, felsefe tamamen kurulunca bir sonraki dönem, antik felsefeyi konuşuyoruz. Milattan önce 4. yüzyılın son çeyreğinde başladı antik felsefe. Milattan sonra 6. yüzyıla kadar devam eden ikinci büyük dönemi, yani Helenistik Roma felsefesi bu dönemde başlamış oluyor.
Dolayısıyla bu dönem üzerinde biz Hazreti İsa'nın öğretilerinin etkisini de görmeye başlıyoruz o dönemin, evet, filozofları üzerinde.
Çünkü oradaki kaynak biraz Hristiyanlık. Ben mesela birkaç kitaplarını okumuştum bu filozofların, Helenistik dönemdeki filozofların. Hep Tanrı'dan bahsediyorlar yani. Sık sık Tanrı'dan bahsediyorlar. Bir din var çünkü ortada. Ve en sonunda da bu Roma felsefesinde kendi içinde bölümleri var ama işte şüpheciler var, epikürosçular var, stoacılar var. Özellikle bu stoa felsefesi tam mantık ve ahlak üzerine, daha çok da ahlak üzerine kurgulanmış hocam. Stoa felsefesi. İslam felsefesinde de bunların etkileri var. Stoacılar var çünkü İslam düşünce tarihinde.
Biz bunları farklı farklı ekoller olarak değerlendirebiliriz.
Evet.
Farklı farklı ekoller demek aynı zamanda farklı farklı okullar demek.
Tabii.
Bu okulların üzerinden aslında ilerliyor bir sistem. Tıpkı İslam tarihinde olduğu gibi, İslam mezhepler tarihinde nasıl ekoller varsa veya fıkıh mezheplerde de nasıl ekoller, okullar varsa, Batı'nın düşünce serüveninde de bu ekoller, bu okullar üzerinden birbirlerine karşı fikir üretme, birbirlerinin görüşlerini reddetme, yeni bir görüş ortaya atma, bu şekilde hareket
bence
eden bir serüven.
Bence kıyası çok doğru kurdum. Aynen bu şekilde vaka bu. Sorular var. Bu sorulara cevap veren filozoflar var. Bu filozofların yetiştirdiği talebeler var. İşte
aynen
bunlar
öyle.
Okul yani. Felsefe, evet, okulu. Hani stoacılık dediğin zaman bunu ifade etmiş oluyoruz. Aristo'nun lisesi var. Platon'un akademisi var. Bunlar bu okullarda talebe yetiştiriyorlar. Ama bazı talebeler sivrildiğinden dolayı, hani Ebu Hanife'nin talebelerini hatırlayalım. Mesela Platon'un talebesi Aristo. Ama Aristo ile çok ayrı düşünüyorlar Platon. Çünkü Platon'un dibinde, dizinin dibinde Aristo yetişiyor yıllarca. öldükten sonra lisesini kuruyor. Hatta İskender'in hocasıdır, biliyor musun Aristoteles?
Evet, tarihi kişilik olan Büyük İskender dediğimiz. Tabii. İskender'in hocası.
Evet. Bu şekilde oldu. En sonda da işte çok derin bir felsefe olan ve çok insanı hakikaten bazen boşluklara düşüren, ilham verici olması açısından antik çağın son felsefe okulu yeni Platonculuk var. Plotinus'un kurduğu bu felsefe antik çağla orta çağ felsefesi dediğimiz o Hristiyan düşüncesi var ya,
evet,
arada bir geçiş dönemi. Yani panteist bir düşünce serdediyor. Yani
ne demek panteizm?
Tanrı eşyanın kendisidir. Yani iç içe. Yani Tanrı ve varlık ayrı şeyler değil gibi.
Evet.
Bir düşünce sistemi var.
Yani nereye bakarsan aslında yaratıcıyı görürsün.
Evet.
Denebilecek bir bakış açısı.
Ana hatlarıyla değerli dinleyenler, ilk çağ felsefesi bu şekilde. Haftaya inşallah ilk çağ felsefesinin ilk okulu olan Millet okulunu konuşacağız. Yani doğa felsefesini konuşacağız. Neler sormuşlar? Kim bu insanlar? Ne cevaplar vermişler? Ve bu cevapların günümüzdeki karşılıkları neler? Bunları konuşacağız. Bize ulaşmak için, bizimle iletişime geçmek için bir adresimiz var. Müslümancadüşünmek@erkamradyo.com adresinden Türkçe karakterler kullanmayarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Selametle kalın, hayırlarla kalın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.